Ayrım 26.
Erdemler iyiyi gerçekleştirme bakımından kazanılmış olan eğilimlerdir. Thomas, Yunan felsefesinin 4 ana erdemini yiğitlik, ölçülülük, bilgelik, adalet benimser. Ama bunlara şu 3 Hristiyan erdemini de inan, sevgi ve umutu da ekler. Dipnot: 1. Alçak gönüllülükle inanmak, 2. Yakınını sevmek, 3. Tanrı devletinin geleceğini, inayetini ummak. En son amacı olan sonsuz mutluluğa insan ancak Tanrı'nın inayeti, gratia ile, Tanrı'nın insana elini uzatmasıyla, bu lütfu ile erişebilir. İnayet, insan olmuş Tanrı olan İsa Mesih'in, Jesus Christus, kurmuş olduğu ve başkanı bulunduğu kilisenin yönettiği kutsal eylemlerle sakramentum gerçek kılınabilir. İnayet, tanrısal öze bir katılmadır. Devlet öğretisinde Aristoteles gibi Thomas için de insan toplumsal bir yaratıktır. Zoon politikon. Devlet doğal bir zorunluluktur. Tanrı'nın istemiş olduğu bir kurumdur. Dolayısıyla devletin başındakilere, otoritelere itaat bir ödevdir. Devletin ereği erdemli bir yaşayış için insanı yetiştirmedir. İnsanı sonunda Tanrı ile birleştirmeye hazırlamadır. Bu hazırlığı da başlıca kilise aracılık ettiği için kilise dünya devletinden üstündür. Skolastiğin son dönemi. Agustinizme, Platonizme dayanan skolastiğin ilk döneminin başlıca, hatta tek konusu Tanrı ve Tanrı'nın ruh ile dünyaya olan ilintisiydi. Bu dönemde felsefenin yapmak istediği de akılla düşünerek otoritelerin uzlaşmakta olduklarını tanıtlayarak dogmanın sistematik olarak temellendirilmesiydi. Bu işte ağırlık merkezi zorunlukla üçlü birlik, trinitas ve cisimleşme, inkarnasyon gibi özel Hristiyan dogmaları üzerinde bulunuyordu. Bu yüzden de ilk skolastik Platon'un kavram realizmine dayanmak zorundaydı. Çünkü bu kavram realizmi olmadan sözü geçen dogmalar mantıklaştırılamazdı. Aristotelizme dayanan skolastiğin yükselme dönemi için ise içinde bütün varlıkların yer alacağı Hristiyan görüş ve anlayışına uygun bir dünya ve doğa tablosunu düşüncede kurmak ve oluşturmak başlı başına bir erek olmuştu. Bu tablo Tanrı'ya şan olsun, hizmet olsun diye çizilir. Ama bu tablosu çizilen gerçeğin üstünde yükselen Tanrı'nın özünü ancak akıl bilgisini tamamlayan vahiy açığa vurabilir. İşte skolastiğin son dönemi buraya ulaşan bu gelişmeyi daha da ileri götürerek akıldan türeyen felsefe ile doğaüstü kaynaktan gelen inancın birbirinden bütün bütüne ayrılmalarına kadar varmıştır. Bu gelişmede son skolastiğin normalizme yönelmesi yanında Dominiken ve Fransisken tarikatları arasındaki çatışmanın gittikçe artmasının da yeri olmuştur. Fransiskenler baştan beri Aristotelizmin temel olarak alınmasına, teoloji ile doğa bilgisini birbirine bağlamaya karşı durmuşlardır. İşte bu aykırılık teolojiyi doğa bilgisinden kesin bir çizgiyle ayırıp, dünya ve doğa ile ilgili bilgilere kendi haklarını elde etmeye sağlamıştır. Ayrıca Dominikenlerin resmi doktrin diye benimsedikleri toümizme göre insan düzeni yolunda olan Hristiyanlaşmış bir dünyada yaşamaktadır. Kilisenin kılavuzluğu ve egemenliği ile bu dünyada artık kurulmuş sayılabilecek bir tanrısal devlette Civitas Dei bulunuyor gibidir. Bu anlayışa da karşı çıkan Fransiskenler şu görüşü getirmişlerdir. Yalnız başına olan ruh, Tanrı'dan uzak bir doğa içine yerleştirilmiştir. Tanrı'yı karşısında doğaüstü diye bulmaktadır. Dünyanın sonundaki yargı günü ile Tanrı devletini ancak umutla beklemektedir. Bu anlayışı ile skolastiğin son dönemi, Rönesans'taki Martin Luther'in reformasyonunu, din reformunu, protestanlığı hazırlamıştır. Öteki anlayışı ile de din ile dünya bilgisini birbirinden ayırmakla da yeni çağın doğa bilimine yol açmıştır. Demek ki yeni çağ başlarının iki büyük kültür olayının reformasyon ile yeni doğa biliminin köklerini son skolastikte bulabiliyoruz. Duns Scotus. Skolastik felsefenin yükseliş dönemiyle son dönemin sınırları üzerinde karşılaştığımız ilk önemli Fransızken düşünürü Johannes Donskotus'tur. Doğumu yaklaşık olarak 1270, ölümü 1380. Adından da anlaşılacağı gibi İskoçyalı, Scotus, İskoçyalı. Paris, Oxford ve Köln üniversitelerinde öğretimde bulundu. Çok yazdı, 40 yaşına varmadan Köln'de öldü. Başlıca yapıtları Opus Oxoniense, Sententiyalar üzerine bir yorum, De Primo Principio, birinci ilke üzerine, Aristoteles'in metafiziği ile ilgili açıklamalar. Bir kavram çözümlemecisi olan Donskotus'un keskin bir eleştirici zekası var. Onun için kendisine Doktor Subtilis, ince eleyip sık dokuyan bilgin denmiştir. Donskotus nominalist değil. Akionolu Thomas gibi ona göre de tümel kavramlar sübjektif yaratmalar olmayıp obje dünyasının reel yapısını yansıtırlar. Ancak Donskotus belli bir anlamda individualisttir. Ona göre her varlığın genel, universalis ve bireysel, individualis yönleri vardır. Ve bu sonuncular da kavramsal olarak bilinebilir. Bu anlayışta bireysel özellikle değerlendirilmektedir. Oysa Akionolu Thomas'ın bağlandığı Aristotelizm'de asıl değer genel üzerinde toplanır. Asıl gerçek odur. Donskotus felsefesinin individualizmi ile ilgili olan bir başka özelliği de voluntarizmidir. İstencin, voluntas, akıl, ratio karşısında önceliğini, üstünlüğünü ileri süren görüşüdür. Donskotus'a göre insan ilk planda bilen değil, isteyen bir varlıktır. İnsanı bilgiye de götüren istençtir ve mutluluğun kaynağı akılda değil, istençtedir. Akionolu Thomas ise en yüksek mutluluğu Tanrı'yı bilmede buluyordu. Yalnız insanda değil, Tanrı'da da istenç akıldan öncedir, sıraca üstündür. Tanrı istediği için iyi, iyidir. Tanrı isteseydi başka bir ahlak kuralları sistemi koyabilirdi. Tanrı'da istencin böylesine belirtilmesi, dogmaların temellendiremeyeceği kanısını pekiştirmiştir. Dogmalar, Tanrı'nın böyle olmasının istediği inançlardır. Akıl ermez, istenç edimleridir. İstence böylesine üstünlük tanıyan Donskotus ile sonra onun izinden yürüyecekler, Skotistler, tam intermenisttirler. Onlara göre insan özgürdür. Tanrı'nın inayetini ve kurtuluşu kendi çabasıyla elde edebilir. Oysa Akionolu Thomas ile Thomistler ölçülü bir determinizmden yanadırlar. İnsan istenci büsbütün özgür değildir. Onun için insan kendi gücüyle kalkınamaz. Tanrı'nın yardımına, inayetine muhtaçtır. Scotus'un insana verdiği bu yüksek değer, insanın kilise karşısında bağımsızlığına yol açacaktır. Okamlı William. Skolastik felsefenin son döneminin en önemli düşünürü Okamlı William'dır. Londra'nın güneyinde bir yer olan Okam'da, Surrey, 1300 yılından biraz önce doğdu. Oxford Üniversitesi'nde okudu. Sonra burada öğretimde bulundu. Okamlı William da Fransızken. Kilise öğretisini sapkınlık sayıp mahkum etti. 1328. Sığındığı Münih'te 1349'da öldü. Başlıca yapıtları Summa Totius Logicae, Philosophia Naturalis. Okamlı William, skolastik felsefe çerçevesinde ilk belirtilerini Roskilinus'ta bulduğumuz nominalizmin kurucusu ve başlıca temsilcisidir. Ona göre bütün gerçek individüel olan tek tek nesnelerden kurulmuştur. Tümeller yapma şeylerdir. Birbirine benzeyen şeylere bu benzerlik yüzünden bizim bağladığımız genel anlamların işaretleridir. Okamlı için ancak bireyin gerçekliği vardır. Dolayısıyla deney, iç ve dış deney her türlü bilginin temelidir. Bilginin temeli deney olunca da önermeleri deneyde kontrol edilemeyen bir rasyonel teolojinin ya da ruhun ölümsüzlüğünü tanıtlamak isteyen bir psikolojinin olamayacağı bellidir. Dolayısıyla Tanrı'nın birliği, sonsuzluğu, hatta varlığı kesin olarak tanıtlanamaz. Tanrı ile gerçeği aşan dünya ile ilgili bütün bilgilerimiz ancak inanç önermeleridir. Bu önermeler kutsal kitabın otoritesiyle kilisenin geleneğine dayanarak ancak inanılarak kabul edilebilir. Bunlar ne tanıtlanabilir ne de tanıtlamada ilkeler olarak kullanılabilir. Ahlak ve istenç sorunlarında Okamlı William, Dun Scotus'un voluntarizmine katılır. Ona göre de bütün ahlak kurallarının temeli Tanrı'nın özgür istencidir. Bu özgür istenç bu kuralları istediği gibi değiştirebilirdi. Okamlı William, inanç ile bilgi arasında giderilemez bir ayrılık koymuştur. Brabantlı Siger'de bulduğumuz şifte doğru öğretisi burada da karşımızda. Bu anlayışta felsefe, bilim, akıl bilgisi artık teolojinin hizmetinde. Ancilla Philosophia değildir. Bilgi inançtan bağımsız olmaya, kendi dünyasını bulmaya başlamıştır. Bu da artık Rönesans'ın belirtileri sayılır. Çünkü Rönesans dinden bağımsız olan bir dünya kültürünün doğması, Orta Çağ'dan önce böyle olmuş olan antik tutumun yeniden ortada görünmesi demektir. Orta Çağ kültürünün ana rengi ise diniydi. Roger Bacon. Rönesans'a vardıran yolu Dun Scotus ile Okamlı William'ın felsefeleri voluntarizm ve nominalizm açmıştı. Son olarak bir de bu ikisinden daha çok Orta Çağ ile Rönesans arasında bir geçit tipi olan Roger Bacon'ın felsefesini görelim. Skolastiğin son dönemi filozoflarından olan Roger Bacon yaklaşık olarak 1210-15-1294. Dun Scotus ve Okamlı William gibi İngiliz. İlchester'da doğdu. Onlar gibi o da Oxford Üniversitesi'nde okuyup burada öğretimde bulundu. Onlar gibi o da Fransızken. Ana yapıtı Opus Maius. Roger Bacon da çağ dışı Albertus Magnus gibi büyük, üniversel bir bilgin. Onun için kendisine Doktor Mirabilis, harika hoca denmiştir. Ancak ondaki bu bilginin genişliği ile derinliği Albertus Magnus ve Akianoğlu Thomas gibi büyük summa sistemcilerinkinden büsbütün başka. Bu çeşit sistemcilerin bilgi idealini reddeder o. Aristoteles mantığına karşı da savaşır. Ona göre bilgiye vardıran yol deney, experientia ve deneyleme, experimentum olmalıdır. Roger Bacon hiç şüphe yok Orta Çağ doğa araştırmacılarının en başında yer alır. Matematik dehasının da desteklediği gözlem ve araştırmaları onu buluşlara vardırmıştır. Işınların kırılması, havanın yansıması yasası, takvim reformu ve benzeri ancak Roger Bacon'ın skolastik doğa bilimi sistemini kırıp aşan deneylemeleri, olguları saplayan gözlemleri doğaya yöntemli sorular sorma olmayıp, doğanın son öğelerini elde ederek bunların yardımıyla doğa üzerinde bir güç kazanmak içindir. Bu deneylerin gözünde bulundurdukları son amaç da simya, astroloji, büyü, maji gibi esrarlı bilimlerdir. Sonu buraya varan dış deney yanında bize ruhumuzdan bilgiler veren iç deney vardır ki onun da amacı Tanrı tarafından ışıklanmak, bunun en yüksek basamağı olan esrime, ekstasis durumunda Tanrı ile bir olmadır. Fransızken Roger Bacon'ın Agustinizm, dolayısıyla mistisizm ile espirizmi bir arada bulundurduğu görülüyor. Onda doğa bilimi ile mistisizm birbirine değmedeler. Baştan beri Agustinus geleneğine bağlı kalan Fransızken tarikatı, dolayısıyla mistisizmin de taşıyıcısı olmuştur. Bu iki tutumun bir arada oluşu Roger Bacon'ın voluntarizmi ile de ilgili. Belirtildiği gibi Roger Bacon doğa bilgisinin amaç ve anlamını doğa üzerinde insanın bir egemenlik kurması diye anlıyordu. Bu da tam bir Rönesans havasıdır. Çünkü Rönesans'ın özgün ve en büyük yaratması olan modern doğa bilimi de bu anlayıştan doğacaktır. Skolastik felsefenin yapmak istediğiyle yapabildiğinin sonunda hesabını çıkarmak istersek şunu söyleyebiliriz. Skolastik felsefe, inan ile bilgiyi uzlaştırmak amacıyla işe başlamıştı. Ancak tasarladığını gerçekleştirememiştir. Yüzyıllar boyunca süren uğraşmalarının sonucu, bilgi ve inan alanlarının birleşmesi değil, bütün bütüne ayrılması olmuştur. Orta Çağ'ı kapayıp yeni çağı başlatan Rönesans'a bu ayrılış ile girilmiştir. Bundan sonrasında gittikçe bağımsızlaşarak kendini bulan aklın ışığıyla aydınlanmış yeni bir Avrupa kültürü oluşacaktır.
Rönesans felsefesi. Giriş. Rönesans adı verilen çağ bir geçit dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki büyük çağı arasında bir köprüdür. İçinde bulunduğumuz yeni çağın girişi ve ilk basamağıdır. Fransızca bir sözcük olan Rönesans deyimi yeniden doğuş demektir. Bu adlandırma çok yerindedir. Çünkü bu dönem Avrupa kültürünün gelişmesinde gerçekten de baştan aşağı bir yeniden doğmadır. Rönesans deyimi dar anlamında antik çağ üzerindeki incelemelerin yenilenmesi, yeniden doğması demektir. Ama bu Rönesans'ın ancak bir yönüdür. Çünkü burada yeniden ortaya çıkan sadece bu incelemeler olmayıp çok daha geniş, çok daha temelli olan bir şeydir. Bu da ilk çağ ile orta çağın vardığı sonuçların büsbütün yeni bir biçimde görünmesi, bundan önceki çağların tanımadığı yepyeni bir insanın tarih sahnesine çıkmasıdır. Rönesans'ın aralarında köprü kurduğu çağlardan biri orta çağ, öteki de yeni çağdır. Bunlardan her ikisinin de kendilerine özgü bir değerler sistemi, bir dünya görüşü ve bunların oluşturduğu kurumları vardır. Rönesans, orta çağ düzeninin çözülüp yeni çağı oluşturacak ilkeler ile düşüncelerin artık belirmeye başladıkları dönemdir. Tarihte yeni formlara ulaştıran geçitler hiç eksik olmamıştır. Hatta bir bakımdan tarih süreci boyuna yeni yeni formlara geçirmektedir de denilebilir. Ancak bu geçişlerden bir takımı yavaş yavaş, sessiz sessiz olur, yeni kendini pek sezdirmeden için için oluşur. Bir takım geçişler ise çok canlı, çok dinamik bir nitelik taşırlar. Yeni formlar kendilerini birdenbire belli ederler, gönülleri sürükleyip coştururlar. Rönesans bu ikincisi çeşidinden olan geçişlerdendir. Bu dönem çok canlı bir kaynaşma, çok genç bir yaratma sevinci, yeniye doğru çok istekli ve cesurca atılımlarla doludur. Rönesans Avrupa kültür çevresinin bir olayıdır ama bu sözü biraz sınırlamak gerekir. Çünkü Rönesans'ı dolayısıyla yeni çağı yaratan Avrupa kültür çevresinin ancak bir parçasıdır. Bu çevrenin Batı Roma'nın varisi olmuş olan Latin Cermen bölümüdür. Buna karşılık Doğu Roma yani Bizans kültürü içinde yer alan ulusların, örneğin bütün İslam dünyasının Rönesans'ın oluşma ve gelişmesinde doğrudan doğruya bir payı olmamıştır. Bunlar Rönesans'ı başlatıp yeni çağın olgunlaştırdığı değerleri ancak sonradan benimsemişlerdir. Bu ulusların bu bakımdan Avrupa kültür çevresi dışında kalanlardan bir ayrılığı yoktur. Nitekim Latin Cermen dünyasının ortaya koyduğu yeni görüş ve değerler bu dünyayı yeryüzünün egemeni yapmak yoluna girdirince her yanda bu değerleri alma ve benimseme akımları doğmuştur. Nasıl ki bizde Tanzimat'tan bu yana böyle bir benimseme akımları doğmuştur, nasıl ki bizde Tanzimat'tan bu yana böyle bir benimseme süreci içinde bulunuyoruz. Rönesans düşüncesinin bizim için ayrı önemi de bundandır. Rönesans ne zaman başlamıştır? Yeni çağı orta çağdan ayıran zaman sınırını kesin olarak belirlemek çok güç. Yeni çağın başlangıcı üzerinde çok durulmuştur. Bugüne değin kandırıcı bir yanıtı da bulunamamıştır. Üzerlerinde en çok durulan 1453 yani Türklerin İstanbul'u alması ile 1517 Reformasyon'un başlaması yılları saymaca birer tarih olmaktan ileri geçemiyorlar. Bu sorunun kesin olarak çözülememesi de nedensiz değildir. Çünkü tarihte yeni, için için olgunlaşan bir hazırlanmanın yemişidir. Hele kültür tarihinin enerjisi, örneğin bir siyasi tarihinkine göre çok daha sürekli, çok daha dayanıklıdır. Bir devlet hiç olmazsa dışarıdan görüldükçe belli bir yılda yıkılıp ortadan çekilebilir. Ama geçmiş, aşılmış düşünüşler anılarda daha uzun zaman yaşamalarını sürdürürler. Siyasi tarihte hiç de seyrek olmayan hızlı ve temelli devrimleri kültür tarihinde pek bulamayız. Burada eskiden yeniye geçiş ne de olsa yavaş yavaş derece derece olur. İşte bu yüzden kültür tarihinin dönemleri kesin olarak yıl sayılarıyla gösterilemiyor. Bu güçlük Orta Çağ ile Yeni Çağ'ın sınırlarını ayırmada özellikle var. Çünkü Rönesans'ta Avrupa kültürü her alanında temelden değişmiş olmasına rağmen Eskinin bitip yeninin başladığı zaman noktasını bulmak pek güç. Nereye baksak başka başka koşullarla karşılaştığımızı görürüz. Orta çağ ile yeni çağ kategorilerini ayrı ayrı ülkelere uygulamayı istesek başka başka sonuçlara varırız. Örneğin belli bir yılda İtalya'nın Rönesans'ta epey bir yol almasına karşılık Fransa, Almanya ya da İngiltere'de henüz ilk kımıldamaları buluruz. Ayrı ayrı kültür alanlarında da durum böyle. Sanat ve bilimde yeni anlayış ve görüşler hızla gelişirken, ekonomik, politik yapıda belki de henüz ilk belirtiler görünmektedir. Üstelik eski ile yeniyi belirleyen kategorileri de bulmak bir sorun. Bu kategorileri şöyle ya da böyle seçtiğimize göre zaman sınırı da değişir. Rönesans'ın başlamasını zaman bakımından sınırlamada bu gibi güçlüklerle karşılaşıyoruz ama Rönesans'ı hazırlayan gelişmenin gözle görülür bir hale geldiği bir döneme inmeyi de deneyebiliriz. Bunu 14. yüzyılda bulabiliriz. Bu yüzyılda ortaçağ hayatında büyük bir değişikliğin başladığı bir gerçektir. Nitekim 14. yüzyılda 1000 yıla yakın bir zaman içinde Hristiyan Avrupa'nın büyük bir kısmını büyük bir birlik içinde toplamış olan evrensel ortaçağ devleti artık ayrı ayrı ulusal devletlere bölünmeye başlamıştır. Orta sınıfın uyanan girişim ruhu ekonomide yeni yeni gelişmelere yol açmıştır. Bunlar da kilisenin maddi gücünü sarsmış, sosyal yapıdaki kaymalar da derebeyliğin yani feodalizmin dayanaklarını ortadan kaldırmıştır. Şehirli orta sınıfın, burjuvanın yeni hayat görüşü, yaşamanın yeni biçimi artık kiliseden yavaş yavaş kopmaya başlayan yeni bir eğitime yol açmıştır. İşte bunlar ve bu gibi gelişmeler çeşitli kültür alanlarının kendilerini boyuna Orta Çağ yapısından sıyırmalarına neden olmuş, böylece de Batı ve Orta Avrupa kültürünün iç ve dış yapısını temelinden değiştirmişlerdir. Kültürün bütünündeki bu değişmelerin felsefede de kendilerini göstereceği besbellidir. Çünkü felsefede bir kültürün dünya ve hayat anlayışı en derli ve toplu biçimiyle dile gelir. Rönesans kültürünün bütünü gibi felsefesi de dinç atılımlarla doludur. O da bir geçit niteliği taşır. Geçit üzerinde bulunmak demek de geride bırakılanla kendisine varılmak isteneni ister istemez bir arada bulundurmak demektir. Nitekim Rönesans felsefesinde de bir yandan eski ile yeninin şiddetle çarpıştığını görürüz. Öbür yandan bunların şaşılacak gibi bağdaşıp birbirine karıştığını, birbiri içine girdiğini de görürüz. Bu yüzden de Rönesans düşüncesiyle düşünürü çelişmelerle yüklüdür. Eskinin yıkılıp yeninin de henüz olgunluğa varamadığı ama yeni bilgi ve değerleri şiddetle özleyen bu yüzyıllarda ne düşünce form bakımından sonuna kadar gelişebilmiş ne de her yerde güvenilir bilgilere varılabilmiştir. Hatta zaman zaman ortaya büsbütün fantastik olan formlar bile konulmuştur. Onun için Rönesans'ın felsefe bakımından bir tablosunu çizmeyi denerken yeni güçlerin yeşermesi yanında eskilerin yavaş yavaş solmalarını da gözden kaçırmamak, bu iki yönü hep birlikte ele almak doğru olur.